Ayrım 18.
Petersburg Sovyeti seçildikten sonra tehlike bütün çıplaklığı ile kendini gösterdi. Buraya büyük bir Bolşevik çoğunluk hakim olmuştu. Trotski başkan seçiliyor ve bu büyük hatip verdiği bir söylevde ihtilalin yeni bir aşamasında açıkça söz ediyordu. Herkes de 7 Kasım günü Bolşeviklerin Genel Rusya Sovyetler Kongresi adına iktidara el koyacağı kanısı uyanmıştı. Bolşevikler de kendilerine yöneltilen bu söylentiyi inkar etmiyorlardı. Aksine bütün hareketleriyle izledikleri amacı açığa vuruyorlardı. Tarihte böyle önceden kararlaştırılıp ilan edilmiş bir günde ihtilal yapılması 7 Kasım 1917 olayından önce görülmemiş bir hadisedir. Petersburg Sovyeti İhtilal Komitesi'ne Oritski ve Yofa yoldaşları delege seçti ve Yofa bu komiteye başkan seçildi. 6 Kasım'dan sonraki olayları bu komite yönetti. Bunun için ilk Sovyet hükümeti bu ihtilal komitesidir denilebilir. Kerenski, Bolşeviklerin hücumuna karşı koymaya hazırlanıyordu. Bu konuda General Krasnov ile anlaşmıştı. 6 Kasım akşamı Komünist Partisi yönetim merkezi olan Smolny Enstitüsü'ne giden bütün telefon telleri kesiliyordu. Buna karşılık komünistler telefon santrallerini işgal ettiler. Hemen bütün Petersburg kıtaları ihtilalciler tarafından kazanılmış oldu. Çevre kasabalardan toplayacağı birliklerle ihtilali ezmek azmiyle Kerenski birden şehirde gözden kaybolmuştu. Diğer bütün bakanlar ise kış sarayına sığınmışlardı. Orada bulunuyorlardı. Daireler birer birer işgal olunduktan sonra sıra bu saraya gelmişti. Kadınlar bloku az bir dayanmadan sonra teslim oldu ve bakanlar da ihtilalcilerin muhafazası altında hapsedildi. Vilayetten gelen karşı devrimci askerlerin çoğu kızıl askerlere hücum etmek istemiyordu ve birçokları onlardan tarafa geçiyordu. Sabaha karşı bu girişimin tam başarıyla yürütüldüğü ortaya çıktı ve Komünist Partisi bu başarıyı kaydetti. Ve bu tarzda kargaşalığın daha fazla sürdürülmesine uygun görmeyen Kamanov yoldaşın teklifi üzerine ilk komite üyeleri seçildi. Gündüz olunca Sovyetler Kongresi olayları tasdik etti ve sulh ile arazi hakkındaki önerileri kabul etti. Sovyet hükümetinin ilk işi araziyi bedelsiz olarak yoksul köylüye dağıtmak ve bütün savaşçılara bir barış konferansı yapmak teklifi oldu. Hükümet kurulmuş olmasına rağmen iş göremiyordu. Çünkü her yönden aktif sabotajlar yapılıyordu. Bakanlıklarda yalnız küçük memurlar ve mübaşirler görev başında bulunuyordu. O gün tek başvurulacak yer geceli gündüzlü çalışan ihtilal komitesiydi. Komite hemen şüpheliler ve karşı devrimcilere karşı mücadele için Çerçenski yoldaşın başkanlığında bir olağanüstü komisyon kurdu. Bu komisyon ünlü Çeka'nın ilk çekirdeği oluyordu. Bu sırada Kerenski ve Krasnov Petrograd üzerine boşa çıkan hücumlarını yapıyorlardı. Bu yoğun faaliyetler arasında yavaş yavaş komünterlikler teşekkül ettiğinden ihtilal komitesine artık gerek kalmadı. Onun yerine düzenli bir ülke merkez yönetimi geçti. Bolşeviklerin diğer şehirlerdeki başarısı Petrograd haberlerinin etkisiyle çok çabuk gerçekleşti. Yalnız Moskova'da mücadele birkaç gün sürdü. Karşı devrimci kıtalar ve subay adayları bölükleriyle ihtilalci birlikler arasında birkaç çarpışmadan ve bir miktar kan döküldükten sonra komünistler duruma hakim oldular. Fakat kolay denebilecek bir şekilde iktidarı ele geçiren Bolşevikler onu kurmak ve korumak konusunda çetin mücadeleler vermek zorunda kaldılar. İç düşmanları yenilgilerini kabullenemediler. Taraftarların güçlü olduğu noktalara çekildiler. Yeni yönetimin çok kısa ömürlü olacağı ve çabukça gözden düşeceği inancıyla hücum için en elverişli dakikanın gelmesini beklemeye koyuldular. Birçokları da itilaf devletlerini Bolşeviklik aleyhine kışkırtmak için Batı Avrupa merkezlerine dağıldılar. Fakat eski Rusya Çarlığı müttefiklerinin Bu kışkırtmaya ihtiyaçları yoktu. Onların Bolşeviklere karşı duyduğu kin sınırsızdı. Almanya ile barış anlaşmasını nefret çekici bir hıyanet olarak niteliyorlar ve kapitalist toplum görüş açısından Rusya'da uygulanmaya başlayan komünizm prensiplerinin kendi ülkelerine sıçramasından müthiş korkuyorlardı. Gerçekte komünistler laklakiyatla vakit geçiriyorlar, yoğun bir eylemle ülkelerine uygun bir devlet örgütü kurmaya çabalıyorlardı. İkinci Sovyetler Kongresi'nin daha ilk oturumunda araziye el koyma ve dağıtımı, sanayinin işçi kontrolü altına verilmesi ve derhal barış yapılması gibi hayati konularda kesin kararlar alınmıştı. Bütün uluslara yaptıkları barış teklifi diğer ülkeler tarafından iyi karşılanınca vakit kaybetmeksizin Almanya ile ayrı olarak barış görüşmelerine giriştiler. Açgözlü emperyalist Almanya, yeni Rus hükümetinin derin zaafından azami istifade hırsına kapıldı. Brest-Litovski konferansında General Hoffmann'ın kılıç şakırtılarıyla eş anlamlı ortaçağ tavrı hala hatırlanır. Her ne pahasına olursa olsun bir iş yapabilmek için barışa muhtaç olan Bolşevikler kabul edilmeyecek şartlara boyun eğdiler. Fakat dünya kamuoyu üzerinde inançları hakkında propaganda yapmak için konferanstan geniş çapta yararlandılar. Kasten ortaya atılan Ukrayna meseleleri aleyhlerine hallolup anlaşma imzalandıktan sonra biraz soluk almaya vakit bulmadan birçok korkunç baş belası çıktı. Bunların ayrıntılarına girişemeyeceğiz. Kolçak, Denikin, Yodinich belaları, itilafların Kırım'a ve Mormanask'a, Japonların Sibirya'ya hücumları hepimizin gözleri önünde oldu. Lenin, Trotski ve arkadaşları eşsiz bir azim ve irade ile sarıldıkları kan ve ateş çemberi içinde ülkelerinin büyüleyici etkisinden başka kaynakları olmaksızın ihtilalin meyvelerini iyi bir tarzda savunmayı başardılar. Yenildikleri sanıldığı sırada bütün düşmanlarını yendiler ve sonunda olumlu işlere girişme olanağı elde ettiler. Ne yazık ki bu sırada tarihte görülmemiş bir kıtlık ve ahlak belası başlarına çöktü. Uzun süre buna karşı da mücadele ettiler. Aynı zamanda bütün dünya devrimine karşı yüklendikleri öncülük görevini de yerine getirmekten uzak durmuyorlardı. 1919'da hareketsiz ve felçli bir durumda bulunan derin bir çöküntü sonucu kısmen burjuvaziye alet olan 2. Enternasyonel'in bıraktığı boşluğu doldurmak ve Marx'ın eserini ona layık bir tarzda sürdürmek için 3. Enternasyonel adıyla Komünist Enternasyonel'in temellerini attılar. Belli başlı ulusların işçi temsilcilerini çevrelerinde toplayabilmişlerdi. 3. Enternasyonel o zaman da umulmaz bir gelişme kaydetti. Bütün dünyada büyük küçük komünist partileri doğdu ve bunlar sosyal devrim akımlarına ciddi olarak hakim oldular. Yalnız ilk Alman devrimi sırasında sanıldığı gibi az zamanda dünya devrimi gerçekleştirilemediği için iktisaden geri bir durumda bulunan Rusya'da ülkeye uygun bir yönetim kurmak mümkün olmadı. Hatta Bolşevik yöneticiler bütün dünya sosyal devrim öncüleri ve bilginlerinin oylarıyla köklü bir tarzda uyguladıkları sosyalist usullerinden fedakarlık yapmak zorunda kaldılar. Dış ticareti ve büyük sanayi devlet elinde toplamakla birlikte ticarette ve ziraatte ticari, zirai, sanayi serbestileri geri verdiler. Yeni iktisadi siyaset diye adlandırılan bu konuda özel köşemizde ayrıntılı bilgi vardır. Ne var ki bütün güçlüklere rağmen Rusya sosyalist toplum yapısına doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. Üçüncü Enternasyonel'in dünya işçi hareketleriyle aktif bir tarzda ilgilenmesi sonucu köhnemiş ve çağdaş ihtiyaçlara dar gelen burjuva yönetimi yerine her yanda pek yakın bir gelecekte işçi ve köylü hükümetleri geçecektir. Almanya bu hedefe hızlı adımlarla ilerliyor. Orada bu devrim artık bir gün meselesidir. Bütün dünya işçisi Rus devrimcilerine karşı şükran duygusu beslemektedir ve bu minnettarlıklarını kendi ülkelerinde devrimi başarmakla gösterecekler. Aydınlık sayı 19, Kasım 1923-1339. toplumsal düzenleme konusu. Son günlerde yenilikçilerimiz arasında yoğun bir çaba göze çarpmakta, toplum örgütlerimizin çağdaş gereklere göre düzenlenmesi ve düzeltilmesi söz konusu oluyor. Aklı erenler taraf taraf parlak incelemelerini kamuoyunun onayına sunuyor. Herkes bütün kötülükleri ortadan kaldıracak en etkili yolu bulduğu kanısında. Bu görünüş bize bundan 100 yıl önceki hayalci ıslahatçılar dönemini hatırlatıyor. O zaman da derebeylik köleliğinden yeni kurtulan ve kapitalist üretimin ilk ahenksizlikleriyle karşı karşıya olan toplumu sağlam bir temel üzerine yeniden kurmak konusu düşünürleri uğraştırıyordu. Birçokları kendi buluşları olan usullerin uygulanması sonucu her türlü kötülüklerin ve haksızlıkların önüne geçileceğine inanıyorlardı. Ekonomik etkenler altında gelişen toplumsal ilişkilerin nasıl bir tarihsel determinizme bağlı olduklarını henüz anlamadıkları için akıl ve mantık yordamıyla toplumu yeni baştan düzenlemeye kalkışan bu ıslahatçılara ütopist, hayalperest ünvanı verilmişti. İşte şimdiki yenilikçilerimizi biz bu ütopistlere benzetiyoruz. Tıpkı onlar gibi bizi kurtuluş kıyılarına eriştirmek görevini üzerine alanlar, bağlı olduğumuz ekonomik koşulları kale bile almadan keyfi tedbirlerle toplumsal durumumuzu düzenlemeye yelteniyorlar. Ne var ki çoğu kez olduğu gibi bu konuda da genellikle sonuçlar neden yerine alınıyor, neden sanılan belirtilerin giderilmesiyle hastalığın geçeceğine inanılıyor. Yürütülen muhakeme şudur: İşlerimiz yolunda gitmiyor, ekonomimiz gelişmiyor ve üretimimizi çağdaş usullerin uygulanmasıyla artırmayı beceremiyoruz. Bütün bunlar toplum örgütlerimizin bozukluğundan ileri geliyor. Türk ulusunu mükemmel bir toplumsal kuruluşa sahip kılalım. Kusursuz bir medeni kanunla donatalım, yurttaşın bilgisini, dini sağlamlığını artıralım. O zaman her şey kendi kendine düzelir. Ekonomik bağımsızlığımıza kavuşma olanağı doğar. Fakat bu görüşün ne denli kişisel ve yanlış olduğunu anlamak için küçük bir dikkat yeter. Tarihin akışını inkar eden böyle yüzeysel görüşlerle hareket edersek hiç kuşkusuz daha 60 sene içinde bulunduğumuz uçurumdan kurtulamayız. Ve günümüz sömürgecilerinin kamçısı altında kıvrana kıvrana ömür tüketmek zorunda kalırız. Toplumsal konuların bilimsel yollarla incelenmeye başlandığından bu yana büyük devrimlerin tarihsel öncelemesi göstermiştir ki düşüncelerimiz kadar ahlaki, dini, hukuki anlayışlarımızda toplumda geçerlikte olan üretim tarzı ve üretim ilişkileri ile sıkı sıkıya bağlıdır. Madde üzerindeki uğraşılarımız yani ekonomimiz, düşüncelerimiz ve duygumuz üzerinde farkına varılsın varılmasın daima derin izler bırakır. Aile kurumumuz, eğitimimiz, toplum hayatımız bunların etki ve tepkisiyle evrimleşir. Yoksa herhangi bir istek, bir heves, bir hayal uygulansa bile kök salamaz. Olayların tarihsel akışını değiştiremez. Hayatın akışı yönünde olmayan toplumsal girişimler daima bozguna uğramak zorundadır. Kamuoyumuza önderlik edenlerin gerçeği böyle tersine göstermelerini anlamak biraz güçtür. Biz bunu çevreye karşı direnmenin güçlüğüne bağlıyoruz. Bilinçli olarak büyük bir çaba harcamaksızın insan içinde bulunduğu toplumun etkisinden kurtulamaz. Hatta bazı düşüncelerin bazı dönemlerde belirmesi bile mümkün değildir. Biz her nedenli büyük sanayi ve büyük kapitalizm çağında yaşıyorsak da orta çağ koşulları içinde bulunduğumuz ve ekonomimizin kısmen feodal biçimini muhafaza ettiği açıktır. Bunu söylemekten çekinmemeliyiz. Yukarıdan gelen müdahaleler ve girişimlerle her tasavvurun gerçekleşebileceğine inanmak, hele tarihin akışını ihmal edenler için bu koşullar altında adeta bir zorunluluktur. Belirsiz ve yarım bir ıslahatçılığa saplanıp kalmamak için mensup olduğumuz toplumun dar sınırlarından çıkarak insan toplumu ölçüsüne göre düşünmek gerekir. Yoksa ileri sürülen tasavvur ve teklifler ne denli çekici ve makbul görünürse görünsün, hiçbir zaman kendilerinden beklenilen büyülü sonuçları temin gücüne sahip olamazlar. Bugüne her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes sihirli bir şey bulduğu kanısıyla elinde bir teklif, işte kurtuluşumuzun sırrı diye dinleyen ve dinlemeyen halkın takdirlerini toplamaya çalışıyor. Kimi başarının sırrını düzenlemeye eğitimden başlamakta buluyor, doğru bir yöntemle verilecek eğitimin mucizeli etkilerini göz önünde parlatıyor. Ülkemizde büyük bir insan kıtlığı var. Olgun insanlar yok denecek kadar az. Mükemmel okullar, mükemmel insanlar yetiştirecekler ve bu kişiler az zamanda ülkeyi cennete çevirecekler. Kimi pek safçasına dinde düzenlemeden söz ediyor. Din şimdiye değin siyasi ihtiraslara alet edilmişti. Devletten ayrılmış bir din kurumu, halk arasında usulünce telkinlerde bulunmayı ve fakirlere yardım dernekleriyle ve başka her türlü yardım kuruluşlarıyla uğraşmayı kendine iş edinecek, bu yüzden de toplumsal düzeyimiz yükselecek ve millet az zamanda kurtuluşumuzu başarmak için gereken manevi gücü kendisinde bulacak. Hepsi bu kadar. Basit, kolay ve ucuz. Bütün iş cübbe ve sarık taşıyanların himmetine kalıyor. Kimi de her şeyi yasalardan bekliyor. Aile teşkilatını yasalar ıslah edecek. Bizi dünyanın en iyi ve en mutlu kişileri olmaya yasalar zorlayacak. İyi yasalar sayesinde bütün kusurlarımız ortadan kalkacak. Her şey yoluna girecek. Toplum mükemmel bir makine gibi işleyecek. Bu görüşlerin yalnızca bizim ortaya koyduğumuz kadarıyla bile ne denli saçma oldukları ortada. Fakat yukarıdan gelme bu tür tedbirlerin hepsi de sonuç itibariyle yasalara dayanmak zorunda olduğu için yasa kavramı üzerinde biraz duracağız. Yasalar, toplumsal ilişkilerimizin gelişmesi sırasında bazı aşamaları, dönüm noktalarını saptayan bir takım hükümlerdir. Bu sınırı geçmemek şartıyla toplum içinde inzibat açısından fayda ve gerekleri açıktır. Yasa aslında var olan bir durumun veya önüne durulmaz bir eğilimin yasallığını doğrular ve onaylar. Yoksa toplumsal yapımızı ve onun dayandığı ekonomik tabanı bir bal mumu külçesi gibi biçimden biçime sokamaz. Örneğin bizim bugün içinde bulunduğumuz derebeyliği andırır. Aşağı ve geri durumumuza uygun eğilimlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi yasa zoruyla bugünden yarına değiştirmek imkansızdır. Yaşayış tarzımızı desteklemeye yönelik yasalar ölü hükümler halinde kalmaya mahkumdur. Fakat yarın, biraz sonra açıklayacağımız gibi ekonomik çabalara atılır, yoğun bir üretime geçersek üretim ve değişimin, mübadelenin gelişmesiyle orantılı olarak yaşayışımızda da değişiklik görülecektir. Halk yeni yeni gereksinmeler duyacak, eski alışkanlıklardan birçoğunu terk edecek ve o zaman hiç kuşkusuz genişleyen sosyal ilişkiler mevcut yasaların sınırını aşacak ve bu yasaları değiştirmek zorunluluğu doğacaktır. Örneğin günün konularından olan aile hukuku yeni bir yasayla düzenlendikten sonra da Türk aile örgütünde bir değişiklik olmayacağına inanmaktayız. Anadolu'da bazı köylü yasal ya da yasa dışı gene 3-4 karı alacaktır. Şehirlerde ise bugün olduğu gibi gene ancak aklını kaçırmış olanlar birden çok kadınla evlenecekse de boşanmalar önceki oranı muhafaza edecektir. Çünkü toplumsal hayat şehirlerimizde epey zamandan beri mevcut yasaları geride bırakmıştır. Ve köylerimizde hayat şartları çeyrek yüzyıl önce ne ise şimdi de aynıdır. Zirai ve sınai üretimimiz iğreti bir kapitalizme yamalanmış bugünkü ilkel biçimini korudukça en mükemmel yasalarla donatılmış bulunduğumuz İngiliz ve Amerikalıları kıskandıracak bir sağlamlıkta dine sahip olduğumuz ve eğitimin yayılması konusunda umulmaz bir başarı temin ettiğimiz düşünülse bile türlü nedenlerle ekonomik gelişmemiz durduğu takdirde bu zorlama düzenlemenin toplumsal durumumuzda görülür bir etki bırakabileceği söylenemez. O halde yapıyı çatısından değil temelinden yapmaya başlamalıyız. Bu biraz daha güç bir iştir. Fakat hatırdan çıkarmamalıyız ki büyük yapılar ancak taş taş üstüne konmak suretiyle yapılır. Boş yere bulutlar arkasında koşmak istemiyorsak, son sistem aletlere sarılarak önce madde üzerinde iş görmeye, doğayı yenmeye çabalamalıyız. İlerlemenin en kestirme yolu buradan geçer. İlk ve son başvurulacak yol budur. Bugünkü medeniyet alemini kapitalizmin evrimi gıpta ile baktığımız hale getirmiştir. Gözümüzün önünde duran bu örnekten ders alalım. Bizim de ilk işimiz üretimimizi çağdaş vasıtalarla artırarak büyük sermayeler biriktirmek olmalıdır. Çabalarımızın ağırlık merkezini bu ekonomik alana aktarmak zorundayız. Diğer her işte başarımız burada elde edeceğimiz olumlu sonuçlara bağlıdır. Ekonomik bakımdan yükselmek için ne yapmalıyız? Bunun için iki yol vardır. Ya eskiden beri yapıldığı gibi özel teşebbüsün teşviki ve desteklenmesi ile yetinilir, devlet iyiliksever bir gözlemci durumunda kalır ve köhne ekonomi kurallarına dayanarak Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi kendi kendine kapitalizmin gelişmesi beklenir. Bu takdirde çoğunlukla cılız kuvvetlerimiz kısa zamanda rekabet mücadelesinde gürbüz yabancı sermayeye karşı zebun olacağından yabancı tröstler serbestçe gelir, ülkemizi bir sömürge gibi sömürür ve halkımızı bağımsızlığından eder. Yahut verimli bir devrim yoluna girmişken köklü işlere atılmaktan korkmayız. Hızla ilerlemek ihtiyacı, yerli kapitalizmin tek tek çabalarıyla amaca ermenin imkansızlığını bize anlatır. Üretim alanında az zamanda çok iş çıkarmanın tek yolu, ulusal çabalarımızı ortak ve belirli bir amaca doğru bizzat devletin yöneltmesidir. Özel deyimiyle vakit geçirmeden bir devletçilik, devlet sermayedarlığı yapmaya koyulmalıyız. Çıkar yol budur. Biz bugün sosyalist olarak yalnız bunu temenni ediyoruz. Çünkü iktisaden yükseleceksek ancak devletçilikle bu istenen sonuca varacağımıza, duruma hangi yönden bakarsak bakalım kanaat getirmişizdir. Aksi takdirde yerimizde sayacağız ve toplumumuz gittikçe bir çöküntüye doğru gidecekti. Devletçilik, ulusun iktisadi gelişmeye ulaşması için ortaklaşa çabası demektir. Bunun için özel koşula gerek yoktur. Devletin elinde her zaman değeri küçümsenemeyecek önemli vasıtalar bulunur. Bu vasıtalarla küçük veya büyük çapta bayındırlık veya üretim işlerine girişilebilir. Ülke içinde piyasaya hakim olabilmek için en önce yapılacak iş, diğer bir makalemizde de temenni ettiğimiz gibi dış ticaretin devletleştirilmesidir. Ekonomik siyasetimize bu yönü vermek yabancı sermaye ile ilgiyi kesmeyi gerektirmez. Belirli menfaatler karşılığında özellikle makineler ve alet ve edevat biçiminde onun ülkemize girmesi temin olunabilir. Sabırlı bir çalışmayla ülkemizde bir büyük sanayi ve yer yer elektrik merkezleri kurmayı başardıktan sonradır ki yeni üretim ve bölüşme usullerimizin etkisi altında hayat koşullarının değişmesi bir toplumsal devrim zorunluluğunu duyuracaktır. Yoksa bugünkü aile hakları yasası, eğitim düzenlemesi ve diğer fırsatlarla toplumsal devrimden söz etmek bu deyimi gülünç bir tarzda kullanmaktır. Toplumsal devrimin bir temenniden ibaret kalmaması için bugünkü devlet adamlarının gerçeği olduğu gibi görmesi ve ayrıntılarla uğraşmaktan vazgeçip genel bir plana bağlı olarak ekonomimizi yükseltmeyi amaç edinmesi yeter. Siyasal devrimimizi yapmak için harcanan çaba ve cesaret bu ekonomik devrimimizi gerçekleştirebilir. Aydınlık Sayı 20, Şubat 1924. İşçi sınıfı Cumhuriyet hakkında ne düşünüyor? Ülkemizde işçi sınıfı halkçı devrimiyle kendisi için elverişli bir ortamın açılacağını ümit ediyordu. Bazıları bu konuda büyük hayaller bile kurmuştu. Türlü sınıfların bir arada kaynaşması ve uzlaşmasıyla gerçekleşeceğinden söz edilen toplumsal ahenk efsanesine inananlar çoktu. Bu ruh durumundan yararlanılarak birçok karışık üyeli örgüt denemelerine girişildi. Bunlara ön ayak olanlar arasında ittihatçılığı veya millici gruplardan birine bağlılığı ile tanınmış kişiler dikkati çekiyordu.